Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamınızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Doğu Türkistan. Çin, 20. yüzyıla İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya ve Rusya gibi ülkelerin baskıları altında ezilmiş bir imparatorluğun kalıntıları üzerinde girdi. Ülkede imparatorluk rejimi yıkıldıktan sonra 10 yıllar boyunca güçlü bir merkezi otorite kurulamadı. Ancak 1949 yılında iktidara gelen Komünist Parti ile birlikte Çin kısa sürede büyük bir korku rejimine dönüştü. Bu dönüşüm sürecinde 10 milyonlarca insan söz konusu kanlı ideolojinin baskıcı ve totaliter uygulamaları nedeniyle hayatını kaybetti. Çin Komünist Partisi iktidarını ancak şiddetle muhafaza edebilmekte ve komünizmin belki de en acımasız ve en vahşi uygulamasını yürürlüğe koymaktaydı. Tüm Çin halkı için tek tip bir yaşam ve düşünce tarzı belirlendi. Bu dönem boyunca komünist iktidarın kurallarına uymayanlarsa acımasızca yok edildi. Bugün görünürde komünizmin vahşi uygulamaları sona ermiştir. Artık insanlar kupon karşılığı yemek almıyor, tek tip giyinmeye zorlanmıyor, Mao'nun küçük kırmızı kitabını ezberlemedikleri için işkence görmüyorlar. Ancak komünist rejimin yeni dünya düzenine uyarlanan versiyonu tüm acımasızlığıyla hayatta. Çin Komünist Partisi'nin gözünde insan ancak ürettiği müddetçe değerlidir. Ve sadece Komünist Parti'nin belirlediği şekilde ve belirli sınırlar dahilinde düşünebilir. Düşündüklerini de aynı katı sınırlar içinde dile getirebilir. Bugün Çin'in dört bir yanında çalışma kampları bulunmaktadır. Kamplarda burada çalışan milyonlarca insanı aşağılayan ve sömüren bir çalışma düzeni hakimdir. Halkın gözü önünde toplu idamlar gerçekleştirilmektedir. Hapishanelerde yaygın olarak başvurulan işkence yöntemleri, idam edilen mahkumların organlarının ticari malzeme olarak kullanılması, komünist yönetimin çirkin yüzünü ortaya koymaktadır. Buna rağmen özellikle son 20 yıldır çeşitli basın organlarında Çin'in liberal ve demokrat bir çizgiye doğru hızla ilerlediği propagandası yapılmaktadır. Ancak burada çok önemli bir nokta göz ardı edilmektedir. Çin çeşitli gerekçelerle ekonomik alanda kapitalist uygulamalara geçmiştir. Dolayısıyla kapılarını bazı alanlarda yabancı yatırımlara açmış olması bu ülkenin siyasi yapısında ve ideolojisinde bir değişim yaşandığı anlamına gelmemektedir. Aksine bu insanlık dışı uygulamalar iktidardaki Çin Komünist Partisi'nin zihniyetinde değişen bir şey olmadığını göstermektedir. Söz konusu komünist vahşetin en çok hedefi olan bölge ise Uygurlu Müslüman Türklerin yaşadığı Doğu Türkistan'dır. Çin'in en batı noktasında yer alan Doğu Türkistan yaklaşık 2 asırdır işgal altındadır. Özellikle de son 50 yıldır Komünist Çin yönetiminin despot rejimi altında ezilmektedir. Doğu Türkistan, Çin'in propagandaları neticesinde dünya kamuoyu tarafından Çince yeni kazanılmış topraklar anlamına gelen Sincan olarak tanınmaktadır. Ve çoğu insan bu topraklarda yaşayan insanlık dramından habersizdir. Oysa nüfusun çoğunluğunu Uygur kökenli Müslümanların oluşturduğu Doğu Türkistan'da Çin'in hiçbir bölgesinde yaşanmayan boyutlarda şiddet ve baskı uygulanmaktadır. İşkence, idam, çalışma kampları, dini baskı Doğu Türkistan'da uzun yıllardır günlük hayatın bir parçası haline gelmiştir. Müslümanlar sadece dinlerini yaşamak istedikleri için tutuklanmaktadır. işkenceleriyle ünlü Çin hapishanelerinde aylar hatta yıllar boyunca tutulmakta, özgürlük ve demokrasi taleplerini dile getirenler acımasızca idam edilmektedir. Bunun yanı sıra Çin'in asimilasyon politikaları Doğu Türkistan'ın çoğunluğunu oluşturan Müslümanların dillerini konuşmalarını, kültürlerini devam ettirmelerini engellemektedir. Hatta bu politika buradaki Türklerin diledikleri kadar çocuk sahibi olmalarını bile yasaklamaktadır. Hac, namaz ve oruç gibi ibadetleri engellenen Doğu Türkistan Müslümanlarının bekledikleri yardımı yerine getirmekse vicdanlı insanlar için son derece kolaydır. Bu komünist zulmün sona ermesi için fikri bir mücadele yürütülmesi ve yaşanan zulmün tüm dünyaya duyurulması için çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Çin, Doğu Türkistan'ın her türlü iletişim imkanını kısıtlayarak dünyaya kapalı bir bölge haline getirmiştir. Buysa bölgede yaşanan insanlık dramının tüm boyutlarıyla öğrenilmesini engellemektedir. Ancak bu, Doğu Türkistan'da ezilen ve zulüm gören masum insanları unutmak ve bu konuda duyarsız davranmak için geçerli bir mazeret değildir. Bu nedenle Doğu Türkistan konusunda dünyaya hakim olan bu sessizliği ortadan kaldırmaya yönelik her türlü fikri çaba son derece önemlidir. Kapalı kapılar ardında yaşanan insanlık dışı olayların tüm boyutlarıyla gözler önüne serilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde Doğu Türkistan'ın mazlum halkının sesi duyulacak, dünya kamuoyunun dikkati bu konuya çekilecektir. Doğu Türkistan Müslümanlarının huzura ve güvenliğe kavuşmaları için yapılacak her türlü girişimin başarıya ulaşması çok önemlidir. Bu başarıya ulaşmaksa zulmün temel sebeplerinin doğru tespit edilmesi ve bunlarla gereği gibi mücadele edilmesiyle mümkündür. Doğu Türkistan'a yapılan zulümlerin temel nedeni Çin devletine hakim olan materyalist felsefe ve komünist ideolojidir. Materyalizm hayatın bir tür yaşam mücadelesi olduğunu ve ilerlemenin sadece çatışmayla sağlanabileceğini öne süren bir felsefedir. Bu felsefenin neden olduğu şiddetin ortadan kalkması ise ancak Allah'ın emrettiği ahlakın insanlar tarafından kabul edilmesi ve hayata geçirilmesiyle mümkündür. Allah insanlara adaleti, hoşgörüyü, sevgiyi, merhameti, saygıyı, fedakarlığı, paylaşmayı, özveriyi ve affediciliği emretmiştir. Farklı etnik kökenlerin bir çatışma nedeni olmadığını, insanların birbirlerinin ırklarına, dillerine, inançlarına saygı göstermesi gerektiğini bildirmiştir. Bu ahlak anlayışının yeryüzünde kabul görmesi, barış, huzur ve hoşgörünün tek çaresidir. Dolayısıyla yeryüzünü bir zulüm yurdu haline getirenlerin temel dayanak noktası olan materyalist ideolojiye karşı verilecek fikri mücadele çok önemlidir. Bu mücadele yeryüzünde adaletin ve barışın hakim olması için yapılması gereken en önemli mücadeledir. İşte bu nedenle içinde bulunduğumuz dönemde öncelikli olarak yapılması gereken şey, bir taraftan dünyadaki zulüm ve adaletsizliklere karşı çıkmaktır. Bir yandan da bunların gerçek çözümü olan Kur'an ahlakının yayılması için gösterilen çabaya hız katmaktır. Bu çaba güzel bir dönemin de habercisi olacaktır. Kur'an'da Nur suresinin 55. ayetinde bu güzel dönem bize şu şekilde müjdelenmektedir. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. ...21. yüzyılda Allah'ın izniyle Kur'an ahlakı yaygınlaşacaktır. Bunun sonucunda yeryüzünde haksızlığın, adaletsizliğin, zulmün ve eziyetin kalktığı, barışın, huzurun, güvenliğin ve adaletin hakim olduğu bir çağ yaşanacaktır. Komünist Parti'nin 1949 yılında iktidara gelmesiyle Çin çok kısa bir sürede tüm dünyaya korku salan bir devlete dönüştü. Ve ilk günlerdeki şiddete ve baskıya dayalı politikası hiçbir kesintiye uğramadan bugüne kadar devam etti. insana ve her türlü insani olguya karşı takınılan duyarsız ve acımasız tutum, insanlar arası ilişkileri mekanikleştiren maddiyatçı yaklaşım, komünist ideolojinin felsefesidir. Bu da şefkatli ve adaletli bir yönetim anlayışı yerine acımasız ve zalim bir yönetim anlayışına sebep olmaktadır. Mao'nun kurduğu komünist Çin'de düzenin ve istikrarın ancak korku ve şiddetle sağlanabileceği inancı hakimdir. Bunun için devlet tüm bireylerin özel yaşamlarını son derece sıkı bir denetim altında tutmakta, en ufak bir şüphede kişiyi acımasızca cezalandırmaktadır. Çin'de bir vatandaşın cezalandırılması için ciddi bir suç işlemesine gerek yoktur. Çin devleti, yurt dışında yaşayan kocasına gazete kupürleri gönderen bir kadını rahatlıkla Çin'in devlet sırlarını ifşa etmekle suçlayıp tutuklayabilmektedir. Ya da yabancı bir gazeteciye sıradan bir demeç veren bir kişiyi vatan hainliğiyle suçlayıp çalışma kampına gönderebilmektedir. Doğal olarak bu şartlar altında güvenlik, huzur ve istikrar yerine tedirginlik, korku ve güvensizlik hakimdir. Böyle bir toplumsal yapıda sevgi, özveri, merhamet gibi duygulardan bahsetmek pek mümkün olmadığı gibi özgürlükten, demokrasiden ve insan haklarından bahsetmek de imkansızdır. Çin vatandaşları hükümetin herhangi bir hatasını eleştiremez, düşündüklerini özgürce ifade edemez, yenilikten veya değişimden bahsedemezler. Buna yeltenenlerin akıbeti diğerleri için yeterince caydırıcıdır. Batılı çevreler ekonomide yapılan liberal reformları öne sürerek Çin'in demokratikleştiğini düşünmektedirler. Ancak Kızıl Çin hükümetinin dikta rejiminden vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Çin topraklarında yaşananlar bunun ispatıdır. Çin Halk Cumhuriyeti, yargı, yürütme ve yasama organlarının tek bir idareye, Çin Komünist Partisi'ne bağlı olduğu totaliter bir rejimdir. Ulusal ve bölgesel olarak polis teşkilatında, orduda ve sivil örgütlenmelerde asıl kadro Komünist Parti yöneticileridir. Parti yöneticileri görev başındayken olduğu kadar emekli olduktan sonra da itibarlıdırlar. Komünist Parti bu örgütlenmesi sayesinde hayatın hemen her alanında hakim konumdadır. Dolayısıyla siyasi ve sosyal yaşamda komünist ideoloji dışına çıkılması mümkün olmaz. Bireylerin düşünceleri, inançları ve uygulamaları komünist ideolojiye ve partinin emirlerine göre olmalıdır. En ufak bir sapma ve hatta sapma ihtimali ağır bir şekilde cezalandırılır. Bunun en çarpıcı örneği Mao tarafından gerçekleştirilen Büyük Atılım ve Kültür Devrimi kampanyaları sırasında yaşanmıştır. Halkın komünizme teslim olması ve komünist ideolojiyi hayata geçirmesi için son derece acımasız ve zalimce yöntemlere başvurulmuştur. Köylüler ürünlerini komünlere vermeyi ve komünist üretim anlayışına geçmeyi kabul edene kadar aç bırakılmış, en ağır şartlarda çalıştırılarak ezilmiştir. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bu uygulama sırasında komünizme karşı olanlar da doğal olarak elimine edilmiştir. Aydın ve eğitimli kesimi hedef alan kültür devrimi ise ülkedeki tüm muhalif sesleri olabilecek en gaddar şekilde susturmuştur. Bu dönemde Mao'nun öngördüğü tek tip kıyafeti giymedikleri, komünist marşları ezbere bilmedikleri gibi sıradan bahanelerle insanlar işkence görüp katledilmiştir. Sonunda da Mao'nun istediği olmuş, komünizm artık insanların zihinlerine tam olarak yerleşmiştir. Mao'nun komünist Çin'i kurduğu 1949'dan günümüze kadar geçen süre içerisinde bu baskı ve tehdit rejimi Komünist Parti'nin kapsamlı örgütlenmesiyle muhafaza edildi. Neredeyse 5-10 kişi başına bir sivil polis düşüyordu. Herkes bir diğerinin ihbarcısı konumuna gelmişti. Komünist Parti bu ortamda otoritesini şiddete ve güce dayanarak ayakta tuttu. Bunun için daha ilk günden acımasız bir ordu ve polis teşkilatlanması oluşturuldu. Devlet ve Halk Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Halkın Silahlı Polisi ve Halkın Kurtuluş Ordusu bu sorumluluğu üstlendi. İlk kurulduğu günden beri Komünist Parti'nin silahlı kolu olarak hareket eden Halkın Kurtuluş Ordusu, 6 milyon askeriyle bugün dünyanın en büyük ordusu konumuna gelmiştir. Müzik Çin'de acımasızlığın nasıl bu kadar sıradan bir uygulama gibi yaşandığına, zalimliğin ve gaddarlığın nasıl bu kadar olağan karşılandığına şaşırabilirsiniz. Ancak unutmayınız ki Allah'ın inkar edildiği, insanların kendilerinden başka hiç kimseye karşı sorumlu olmadıklarını düşündükleri, ahiret inancının olmadığı toplumlarda bu olağandır. Sevgi, merhamet, affedicilik, acıma gibi hislerin yerini böyle toplumlarda bencillik, acımasızlık ve zalimlik alır. Bu nedenle vicdan sahibi insanların iyiliği emredip kötülükten men etmek sorumlulukları gereği din ahlakını anlatmaları çok önemlidir. Zira insanların Allah'ın dinine davet edilmeleri bu zulüm ve işkencelerin sona erdirilmesi için en köklü çözüm olacaktır. Ayrıca Allah Ali İmran suresinin 104. ayetinde sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır şeklinde buyurulmaktadır. Bu önemli sorumluluğu yerine getirirken din düşmanı ideolojilerin tüm yönleriyle deşifre edilmesi ve dayanak noktalarının çökertilmesi gerekir. Bu da güzel ahlakın yaygınlaşması için yapılacak fikri mücadelenin önemli bir safhasıdır. Doğu Türkistan ve Çin söz konusu olduğunda ise bu ideolojinin adı komünizmdir. Materyalist bir dünya görüşüne sahip olan komünist ideolojiye göre tek mutlak varlık maddedir. Tarihi, ekonomik ve sosyolojik süreçler dahil olmak üzere gelişen her türlü olay da maddenin farklı formlarının bir yansımasıdır. Buna göre her şey sürekli bir değişim ve gelişim içerisindedir ve bu gelişimin itici gücü çatışmadır. Tüm evren gibi insanlık tarihi de çatışma sayesinde gelişmiş, insan bu çatışma sayesinde ilerlemiştir. Gelişmek için sürekli çatışmanın olması gerektiğini savunmaksa, gerçekte insanlığı tamamen ortadan kaldırmaya doğru bir adım, sonu gelmez bir kan dökmek kuyusudur. Bu durumda bu ideolojilerin takipçileri sürekli birbiriyle çatışır, birbirlerine zulmeder, ilerleme adı altında birbirlerinin kanını dökerler. Allah'ın insanlara emrettiği sevgi, saygı, fedakarlık, paylaşma gibi insani duygular, özlenen barış ve huzur ortamı tamamen ortadan kalkar. Hatta bu gibi ulvi özelliklerin toplumun ilerlemesinin önünde engel olduğu düşünülür. Bu ideolojiyi Çin'de hayata geçiren Mao, ardında 60 milyonu aşkın ölü, 10 milyonlarca işkence görmüş insan ve acımasız bir toplum bırakmıştır. Oysa çelişkiler ve zıtlıklar vahşet ve katliam yapmayı gerektirmez. Zıtlıklar her yerde mevcuttur. Geceyle gündüz, karanlıkla aydınlık, soğukla sıcak, iyiyle kötü hep vardır. Ancak bu zıtlıklar, güzelliklerin vurgulanması, hoşgörü, barış ve bağışlama gibi güzel ahlak özelliklerinin ortaya çıkması için yaratılmışlardır. Aynı durum fikri alanda da geçerlidir. İnsanların farklı düşünüyor veya inanıyor olmaları, birbirlerini öldürüp acımasızca katletmelerine gerekçe olamaz. Allah insanlara, düşmanlarına bile güzel davranışlarda bulunmayı, güzel söz söylemeyi emreder. Her çelişki, Kur'an ahlakının getirdiği akıl ve vicdana sahip insanlar tarafından barış, huzur ve hoşgörü ortamında çözülür. Ancak komünizm bunun tam zıttını iddia eder. Nitekim komünizmin en önemli unsurlarından biri olan çatışmacılık, insanları bir tür gelişmiş hayvan olarak gören Darwinist düşünceyle birleşmiştir. Böylece ortaya milyonlarca insanın ölümüne, bir o kadarının da hayatlarının kararmasına neden olan vahşetler çıkmıştır. Bu nedenle Mao ve onun takipçileri birer hayvan sürüsü olarak gördükleri halkın çektiği acılardan hiçbir şekilde etkilenmemişlerdir. Bunu doğanın makul ve normal bir işleyişi olarak görmüşlerdir. Mao'nun Darwinist hezeyanları nedeniyle insanca muameleyi hak etmediğini düşündüğü toplumlardan biri de Doğu Türkistan Müslümanlarıydı. Çünkü Doğu Türkistan halkı inancı gereği komünizme şiddetle karşı çıkıyordu. Ancak bu haklı tepkilerinin karşılığını son derece acımasız bir şekilde aldılar. Halen baskı ve esaret altında yaşayan Doğu Türkistan, milyonlarca evladını komünist rejime şehit verdi. Yüz binlerce Müslüman Çin hapishanelerinde işkence gördü. Evlerinden sürüldü, topraklarını terk etmek zorunda bırakıldı. İşte bütün bunları bilen, vicdan sahibi insanlara önemli görevler düşmektedir. Zulme uğrayan bu insanlar için çalışmak tüm Müslümanların üzerine bir sorumluluktur. Türkistan toprakları 2200 yıllık geçmişiyle dünyanın en önemli ve köklü medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Batıda Hazar Denizi ve Ural Dağları'nın güney kısmı, kuzeyde Sibirya, güneyde İran, Afganistan ve Tibet'le komşudur. Doğuda ise Çin ve Moğolistan'a sınır olan Türkistan oldukça geniş bir sahaya sahiptir. Bugün Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın dahil olduğu bölge Batı Türkistan olarak anılmaktadır. İki asırdır Çin'in esareti altında bulunan bölge ise Doğu Türkistan olarak adlandırılmaktadır. Türkistan coğrafi ve stratejik olarak çok büyük önem taşıyan bir ülkedir. Bunu anlamak için öncelikle bölgenin iki dev gücü olan Rusya ve Çin'in bu topraklara ilgilerini göz önünde bulundurmak yeterlidir. Coğrafi yapının da sebep olduğu siyasi oluşumlar neticesinde Türkistan toprakları bugün Batı ve Doğu olarak ikiye ayrılmıştır. Bu topraklar üzerinde Rusya ve Çin'in çok önemli planları vardır. Bu iki ülke söz konusu bölgeden ne pahasına olursa olsun vazgeçmemektedir. Bu tutkularının ardında bölgenin stratejik konumunun yanı sıra sahip olduğu zengin yeraltı rezervleri de büyük rol oynamaktadır. Batı Türkistan'daki Türk devletleri Rusya için, Doğu Türkistan ise Çin için kaybedilmemesi gereken önemli birer ham madde kaynağı niteliğindedir. Rusya, Bolşevik devrimi sonrasında farklı Türk boylarından farklı devletlerin kurulduğu Batı Türkistan üzerinde güçlü bir denetim mekanizması oluşturdu. Öncelikle bölgenin asırlardır Türkistan olarak bilinen ismi reddedilip, bu topraklar Sovyet Orta Asya'sı olarak adlandırıldı. Böylece Türklerin sahip oldukları ortak milli şuurun yok edilmesi hedefleniyordu. Rusya'nın bu topraklardaki politikasının öncelikli maddesini ise İslam'ı bu topraklardan silmek oluşturuyordu. Bu dönem boyunca bir yandan çeşitli yaptırımlarla Türklerin milli kültürleri yok edilmeye çalışıldı. Bir yandan da camiler, mescidler, dini eğitim veren kurumlar kapatıldı ve din sosyal hayattan tamamen çıkarıldı. Aynı Batı Türkistan'da Rusya'nın yaptığı gibi Doğu Türkistan'da da Çinlilerin ilk icraatı bölgenin adını değiştirmek oldu. Çin'in ürettiği yeni isim Sincan Uygur Otonom Bölgesi'ydi. Daha sonra da tüm emperyalist devletlerin izlediği politikaların benzerleri birer birer uygulamaya kondu. Halkın inançlarına, gelenek ve adetlerine, dini uygulamalarına karşı acımasız bir savaş yürütüldü. Birçok alanda etnik ayrımcılık uygulandı. Bağımsızlık talepleri şiddet yoluyla bastırıldı, savunmasız insanlar topraklarından sürüldü, sürülenlerin yerine Çinliler yerleştirildi. Tüm bunların üzerine bir de vahşiliğiyle tanınan Çin işkenceleri ve zulmü eklendi. Türkistan topraklarının tarihi M.Ö. 200'lü yıllar olan Göktürkler ve Hunlar dönemine kadar dayanmaktadır. Burası tarihin ilk dönemlerinden beri Türklerin ana yurdu, bin yıldan beri de İslam toprağıdır. Tarih boyunca Türkistan adıyla bir devlet veya hanlık kurulmamıştır. Buna rağmen Orta Asya'nın büyük bölümünü oluşturan alan eski çağlardan beri Türklerin yerleşim merkezi olduğu için Türkistan olarak adlandırılmıştır. Özellikle de Doğu Türkistan, araştırmacılar tarafından tarihin ilk medeniyet merkezlerinden biri olarak nitelendirilmektedir. Bu bölge, jeostratejik konumu itibariyle Batı ve Doğu kültürlerinin kaynaştığı bir alan olmuştur. Bu topraklarda doğan Karahanlılar, Gazneliler, Harzemşahlar, Selçuklular, Saidiler, İslam'ın bayrağı altında devlet kurup, Türk-İslam uygarlığının en güzel örneklerini vermişlerdir. Çin, Doğu Türkistan halkına karşı insan haklarını ihlal etmekte ve zulüm uygulamaktadır. Zulmünü gizlemek için uluslararası arenada öne sürdüğü iddialardan biri, bu bölgenin Çin topraklarının bir parçası olduğudur. Bu iddiadan yola çıkarak Çin, Doğu Türkistan'da yaşananların kendi iç meselesi sayılması gerektiğini savunur. Oysa tarihi deliller bu iddiayı kesin olarak yalanlamaktadır. Çinlilerin kendilerine yöneltilen saldırıları engellemek için inşa ettikleri Çin Seddi bu delillerin başında gelmektedir. Tarihte ilk defa Çinlilerle bölgede yaşayan diğer milletler arasındaki resmi sınırı bu set oluşturmuştur. Ve Doğu Türkistan da Çin'in tarihi sınırları olarak kabul edilen bu setin dışında kalmaktadır. Öte yandan Çin Seddi ile Hazar Denizi, Sibirya ile İran, Afganistan, Pakistan, Keşmir ve Tibet sınırları arasında kalan bölgenin adı tarih boyunca hep Türkistan olmuştur. Bu durum İslam tarihinin ilk kaynaklarında, tarihi İran ve Hint belgelerinde belirtildiği gibi pek çok batılı tarihçi de bu konuda hemfikirdir. Bu durum İslam tarihinin ilk kaynaklarında, tarihi İran ve Hint belgelerinde belirtildiği gibi pek çok batılı tarihçi de bu konuda hemfikirdir. Çin'in bölgeyi işgalinin ardından bu topraklara yeni kazanılan yer anlamını taşıyan Sincan adını koyması ise bu tarihi gerçeği değiştirmemektedir. Bugün yaklaşık 17 milyon nüfusu olduğu tahmin edilen Doğu Türkistan'ın %54'ünü Müslüman nüfus oluşturmaktadır. Bu oran Çin'in 1997 yılında açıkladığı verilere göre belirlenmiştir. Ancak Çin'in taraflı tutumundan dolayı uluslararası organizasyonlar tarafından güvenilir bir bilgi olarak kabul edilmemektedir. Bütün bunların yanı sıra Müslüman nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan Uygurlar ne dilleri, ne etnik kökenleri, ne de dinleri açısından Çinlilere benzerlik göstermektedir. Uygur alfabesi Arapça harflerden oluşan bir alfabedir. Uygurların dini İslam'dır. Bu halk bin yıldan uzun bir süredir Türk-İslam inanç ve örfünü yaşamaktadır. Tüm bu tarihi bilgilerin, coğrafi ve sosyolojik gerçekler Doğu Türkistan'ın Çin'in bir parçası olmadığını açıkça göstermektedir. Aksine bütün bunlar Doğu Türkistan'ın Çin'in tarih boyunca topraklarına katmayı istediği ayrı bir bölge olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Doğu Türkistan halkı en zor ve çetin koşullarda bile Çin'in idaresini kabullenmemiş, sık sık bağımsızlık girişimlerinde bulunmuştur. Peki bütün bunlara rağmen Çin'i Doğu Türkistan konusunda bu kadar ısrarcı kılan nedir? Genel coğrafya bilgisine sahip bir kişi Çin'in Doğu Türkistan konusundaki ısrarının nedenini anlamakta hiç zorlanmayacaktır. Bilindiği gibi coğrafi olarak Çin'in Batı ile iletişiminin arasında iki önemli engel vardır. Birincisi 5000 kilometre uzunluğundaki dev Taklamakan çölü, ikincisi de Çin sınırını boydan boya kaplayan Çin Seddi. Doğu Türkistan ise Çin'in çölün ilerisinde ve setin arkasında kalan tek bağlantısıdır ve bu yönüyle Çin'in batıya açılan penceresi konumundadır. Coğrafi olarak avantajlı bölgelerin stratejik olarak da avantajlı olduğu bir gerçektir. İşte bu gerçek Doğu Türkistan'ı Çin için vazgeçilmez hale getirmektedir. Bu nedenle Çin, baskı ve şiddetle yerli halka işgali kabul ettirmeye çalışmaktadır. Bir yandan da haber alma ve iletişim özgürlüğü de dahil olmak üzere her türlü özgürlüğü ortadan kaldırıp Doğu Türkistan'ı kapalı bir kutu haline getirmektedir. Böylece Çin, bölgeyi mümkün olduğunca dünya gündeminden uzak tutmaktadır. Ancak Çin'in Doğu Türkistan'a olan ilgisini sırf jeostratejik kaygılarla açıklamak mümkün değildir. Bu bölge aynı zamanda zengin yeraltı kaynaklarına sahiptir ve toprakları da çok verimlidir. ...21. yüzyılın Kuveyt'i olarak da anılan Doğu Türkistan, petrol, doğalgaz, uranyum, kömür, altın ve gümüş madenlerinin bolluğuyla dikkat çekmektedir. Bu yönüyle de Çin'in en önemli ham madde kaynaklarından biridir. Doğu Türkistan'ın orta bölgesinde yer alan tarım havzasının geniş petrol rezervlerine sahip olduğu düşünülmekte ve bu yönde araştırmalar devam etmektedir. Çin'in Doğu Türkistan'a enerji konusundaki bağımlılığı petrol kaynaklarıyla da sınırlı değildir. Orta Asya Türk devletlerinden gelecek herhangi bir boru hattının doğal güzergahı Doğu Türkistan olacaktır. Buysa Çin sanayisi için hayati önem taşımaktadır. Böyle bir taşıma sisteminin Çin için sağlıklı ve güvenilir olmasının en garantili yoluysa Doğu Türkistan'ın kendi denetimi altında bulunmasıdır. Zengin doğalgaz, kömür ve bakır yatakları bu bölgeyi Çin ekonomisi için vazgeçilmez kılmaktadır. Kızılçin topraklarında çıkarılan 148 çeşit madenin 118 çeşidi Doğu Türkistan topraklarında yer almaktadır. Tüm bu madenlerin yanı sıra Doğu Türkistan'ın Çin'in en büyük pamuk üretim merkezlerinden biri olması, bölgenin Çin için taşıdığı önemin bir diğer nedenidir. Kızılçin yönetimi, Çin tekstilinin ham maddesini oluşturan pamuk üretimini Müslüman Uygur halka emanet etmek istememektedir. Bundan dolayı Doğu Türkistan'ı denetim altında tutabilmek için sürekli yeni stratejiler geliştirmektedir. Bu stratejilerin amacı elbette ki Doğu Türkistan'ın gelişmesini sağlamak değildir. Amaç, Çin ekonomisinin temel taşlarından biri olan bu bölgeyi tam anlamıyla Pekin'e bağlı hale getirebilmektir. Son 200 yıldır Çin'in işgali altında bulunan Doğu Türkistan'da Müslümanlar sık sık gözaltına alınmakta, dinlerini rahatça yaşamalarına izin verilmemektedir. Bunların yanı sıra din adamlarına da uygulanan baskı, bu şiddet politikasının çok daha derin bir nedeni olduğunu akıllara getirmektedir. Her şeyden önce bu, Kızıl Çin'in Doğu Türkistan'daki İslami varlıktan büyük endişe duyduğu anlamına gelmektedir. Çin'de İslam dinine ve Müslümanlara yönelik saldırıların kökeni eski dönemlere dayanır. Ancak bunun sistemli bir zulüm ve hatta soykırım politikasına dönüşmesi komünist rejimin kurulmasıyla başlamıştır. 1949'da Mao'nun Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurmasıyla birlikte her türlü İslami unsur öncelikli hedef haline geldi. Din düşmanlığı camilerin, mescitlerin, medreselerin ve dini eğitim veren kurumların kapatılmasıyla başladı. Açık bırakılan ibadethanelere Mao'nun resimlerinin asılması ve Müslümanların bu resme saygı göstermeye zorlanmalarıyla iyice doruğa tırmandı. Bu dönemde 29 bin cami kapatıldı. Bundan sonraki aşama ise özellikle din adamlarının mesnetsiz iddialara ve düzmece suçlara dayanılarak gözaltına alınmaları oldu. Bu kişilerin bir kısmı hemen idam edilirken 54 binden fazla din adamı da bir ömür boyu Çin toplama kamplarında son derece ağır koşullarda zorunlu işçi olarak çalıştırıldı. Bu dönem boyunca din adamlarına fiziksel işkencelerin yanı sıra manevi işkenceler de yapıldı. Örneğin din adamları meydanlara toplandı, Mao'nun sözde ilah olduğunu kabul ettiklerini ikrara zorladılar. Kapatılan camilerse askeri kışla, depo veya sinema, tiyatro gibi eğlence yerleri olarak kullanıldı. Cuma ve teravih namazları da dahil olmak üzere her türlü toplu ibadet yasaklandı. Geride kalan birkaç camide ibadetlerini yerine getirmeye devam eden Müslümanlara ağır vergiler kondu. Bu camilerin onarım ve bakımı için kullanılacak bağışlara ve din adamlarının her türlü mal varlıklarına komünist yönetim tarafından el konuldu. Kur'an öğrenmek ve öğretmek tamamen yasaklandı. Dini eserler evlerden toplandı. Arapça metinler, pek çok tarihi el yazması kitapta dahil olmak üzere yakıldı. Bugün de Çin'in Doğu Türkistan Müslümanlarına karşı uyguladığı baskı en yoğun olarak dini alanda hissedilmektedir. Din düşmanlığı tüm komünist rejimlerde olduğu gibi Kızıl Çin'in de resmi ideolojisinin bir parçasıdır. Komünist Parti dindarlığı Çin halkının alt tabakalarındaki insanlar tarafından benimsenmiş iptidai bir inanç gibi göstermek çabasına girmiştir. Bunun için bir yandan çeşitli propaganda yöntemleri kullanırken bir yandan da Müslümanlar üzerindeki baskıları artırmıştı. ...1990'larda gerçekleşen Baren ayaklanması gibi bağımsızlık girişimlerinin ardından Müslümanlara yönelik baskı daha da arttı. Bu ayaklanmaların tüm Doğu Türkistan sathına yayılması ve resmi görevlerde bulunan Türklerin de bağımsızlık hareketine destek vermesi Kızıl Çin'i fazlasıyla rahatsız etti. Ve bu hareketi destekleyen Müslümanlara karşı acımasız bir kampanya daha başladı. Yüz binlerce insan tutuklandı, binlercesi idam edilirken on binlercesi de çalışma kamplarına gönderildi. Çin'in Doğu Türkistan'a duyduğu ilginin geçmişi bundan binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Tarih boyunca Türkistan toprakları sık sık Çin istilasına uğramış, bazen ülkenin tamamı, bazen de toprakların bir kısmı işgal altına girmiştir. Bu süreç içerisinde Doğu Türkistan halkı birçok kez bağımsızlık girişiminde bulunmuş ve 1944 yılında Bağımsız Doğu Türkistan Cumhuriyeti kurulmuştur. Ne var ki Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin ömrü 1949 yılında Çin'de Mao'nun iktidarı ele geçirmesiyle son bulmuştur. Dünya bir komünist partinin iktidarı ele geçirişine ilk kez Rusya'da tanıklık etti. Rusya'nın hakimiyeti altındaki Kazak, Özbek, Kırgız, Türkmen ve Taciklerin yaşadığı Batı Türkistan halkları komünist zulmüne maruz kaldı. Bu topraklarla sınırı olan Doğu Türkistan Müslümanları da bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyorlardı. Özellikle merhum İsa Yusuf Alptekin gibi Batı Türkistan topraklarında görev yapıp komünist Rus zulmüne bizzat şahit olanlar temkinliydiler. Bu kişiler hem Çin hükümetini hem de Doğu Türkistan Müslümanlarını komünizm tehlikesine karşı uyarıyorlardı. Çünkü komünistler genel bir taktik olarak iktidara gelene dek eşitlik, sosyal adalet, milletlerin özgürlüğü gibi kavramlardan bahsediyorlar. Ancak sıra uygulamaya gelince durum değişiyordu. Eşitliğin yerini politbüro diktası, sosyal adaletin yerini sömürü, özgürlüklerin yerini ise sürgünler, işkenceler, toplama kampları ve toplu katliamlar alıyordu. Nitekim aynı gelişmeler Doğu Türkistan'da da yaşandı. Mao iktidarı ele geçirmeden önce 1945'te gerçekleştirilen 7. Kongre'de komünistlerin iktidarı ele geçirince farklı etnik kökenlere kendi geleceklerini tayin etme ve kendi kendini yönetme hakkını vereceklerini deklare etti. Ancak iktidara gelir gelmez önceden verdiği sözleri bir anda göz ardı etti. Ve Sincan 2000 yıldır Çin'in ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle Çin'i federe devletlere bölmenin hiçbir anlamı yoktur. Bu talep tarihe ve sosyalizme düşmanlık anlamına gelir, açıklamasını yaptı. Ardından baskı ve zulüm başladı. İlk olarak Mao ile görüşmek üzere yola çıkan Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin önde gelen liderleri esrarengiz bir uçak kazasında hayatlarını kaybettiler. Daha sonra da Kızıl Çin hükümeti Müslüman halka karşı acımasız bir soykırıma girişti. Müslümanlar bir yandan sistemli olarak katledilirken, bir yandan da onların yerlerine Çinliler yerleştirilmekteydi. Böylece Müslümanların kendi toprakları üzerinde hak iddia etmeleri engellenmeye çalışılmaktaydı. Doğu Türkistan'ı bir Çin eyaleti haline getirmek isteyen Maoist rejimin bir diğer yöntemi ise zorunlu kürtajla aile planlamasıydı. ...20. yüzyılın başı Doğu Türkistan'da milli ve manevi duyguların uyanmaya başladığı bir dönem oldu. Uygur Türklerinin bu milli uyanışı, Türkiye, Mısır, Suriye gibi Müslüman ülkelere yaptığı geziden sonra ülkesine dönüp çalışmalara başlayan Abdülkadir Damulla sayesinde oldu. Dönemin en önemli ihtiyaçlarından biri halkın mukaddes değerleri, tarihi ve sahip olduğu miras konusunda bilinçlendirilmesiydi. Abdülkadir Damulla açtığı Matle-ül Hidayet ismindeki okulla Doğu Türkistan gençlerini bu konuda yetiştirdi. Yayınladığı kitaplarla halkın bilinçlenmesine katkıda bulundu. Abdülkadir Damulla'dan sonra Doğu Türkistan'da mücadeleyi Üç Efendiler olarak anılan İsa Yusuf Alptekin, Muhammed Emin Buğra ve Mesut Sabri Baykuzu üstlendiler. Mesut Sabri Baykuzu'nun Doğu Türkistan için verdiği mücadele 1951 yılında Komünist Çin yönetimi tarafından tutuklanıp 1952 yılında zehirli bir iğneyle öldürülmesiyle son bulmuştur. İsa Yusuf Alptekin ve Muhammed Emin Buğra'nın mücadeleleri ise ömürlerinin sonuna kadar devam etmiştir. İsa Yusuf Alptekin, Çin'e bağlı Doğu Türkistan Eyalet Hükümeti'nin genel sekreteri olarak görev yapıyordu. Bütün hayatını Doğu Türkistan'ın haklı davasını uluslararası arenada anlatmaya ve Müslümanların esaretten kurtulmasına vakfetmişti. İsa Yusuf Alptekin'in en çok üzerinde durduğu konulardan biri halkını komünizmden korumak olmuştur. Hatta komünizme karşı daha etkili çalışmalar yapabileceğini düşündüğü için Çin hükümeti nezdinde temaslar yürütmüş ve 1936-1945 yılları arasında Çin parlamentosunda ülkesini temsil etmiştir. komünistlerin önce Pekin'i ele geçirmeleri, ardından da Doğu Türkistan'a doğru ilerlemeleri üzerine İsa Yusuf Alptekin vatanından ayrılmak zorunda kalmıştır. 1954 yılında İstanbul'a yerleşen ve çalışmalarını buradan yürüten Alptekin, Doğu Türkistan'da yaşanan zulme dünya ülkelerinin dikkatini çekebilmek için birçok ülkeyi dolaşmıştır. Konferanslara, panellere katılmış, üniversitelerde konuşmalar yapmıştır. Muhammed Emin Buğra ise Doğu Türkistan mücadelesi tarihine Doğu Türkistan Tarihi adlı dev eseriyle geçmiştir. 1931'deki bağımsızlık hareketinde bizzat görev almış ve Hotan, Yarkent gibi şehirlerin Çin işgalinden kurtulmasını sağlamıştır. 1944 yılında kurulan Doğu Türkistan Devleti'nde bakanlık yapmış, Komünist Çin işgalinin gerçekleşmesinden kısa bir süre önce ise Hindistan'a iltica etmiştir. Bir süre sonra buradan Türkiye'ye geçmiş, mücadelesine Türkiye'de devam etmiştir. Bu vatansever insanların yaşamları boyunca şerefle sürdürdükleri bağımsızlık mücadelesi bugün de aynı hızla devam etmektedir. Şu anda uluslararası arenada Doğu Türkistan için faaliyet gösteren 20'ye yakın vakıf ve dernek vardır. Bu dernekler Doğu Türkistan Milli Kurultayı'nın şemsiyesi altında toplanmıştır ve Doğu Türkistan halkının sesini dünyaya duyurabilmek için çalışmalar yürütmektedir. Doğu Türkistan toprakları 1000 yıl boyunca İslam yurdu olmuştur. Ancak yarım asırdan fazla bir süredir bu topraklardaki Müslümanlar Komünist Çin yönetiminin işgali altında yaşamaktadırlar. Bölgede 1 milyon kadar askerini silah altında tutan Çin, Doğu Türkistan'da Müslümanların attığı her adımı kontrol etmektedir. Yollarda kurulmuş olan askeri denetim noktalarında tüm araçlar tek tek durdurulup içleri aranırken erkekler hakarete uğrayıp tartaklanmakta, Müslüman kadınlarsa tacize uğramaktadır. Çin'in baskısı, yolların tutulması veya askeri birliklerin sık sık evlerde arama yapmasıyla da sınırlı değildir. Müslümanlar keyfi olarak tutuklanıp çalışma kamplarına gönderilmekte, asılsız suçlamalarla idam edilmekte, zaman zaman da toplu olarak katledilmektedirler. Ayrıca namazlarını gizli kılmak zorunda bırakılmakta, oruç tutmalarına izin verilmemekte, dini eğitim almaları engellenmektedir. Müslüman nüfusun sayısının artmasını engellemek için uygulanan metotsa insanlık dışıdır. Kadınlara zorla kürtaj yapılmakta, birden fazla çocuğa sahip olanların çocukları ellerinden alınmaktadır. Bu zulüm ve işkencelere karşı Doğu Türkistan halkının haklarını savunma veya kendilerini koruma imkanları yoktur. Ancak dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar ihtiyaç içindeki bu savunmasız insanlara birçok şekilde yardımda bulunabilirler. Doğu Türkistan halkının yaşadığı zulme dikkat çekecek her türlü girişim, bu konuda yapılacak en ufak bir katkı bile önemli bir hizmettir. Yapılabilecek en büyük yardımsa hiç şüphesiz tüm bu zulmün gerçek kaynağı olan dinsizliği fikren çürütmek, bunun yerine hakkı ve güzel ahlakı hakim kılmak için fikri bir mücadele yürütmektir. Bu şekilde yalnızca Doğu Türkistan'daki Müslümanlara değil, dünyanın dört bir yanında haksız yere öldürülen, Rabbimiz Allah'tır dedikleri için yurtlarından sürülen insanlara yardımcı olabilmek mümkündür. Tüm inananlar bu konuda eşit sorumluluğa sahiptir. Allah iman edenlere Hud suresinin 116. ayetinde "Yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek fazilet sahibi kişiler bulunmalı değil miydi?" diye seslenmiştir. Yeryüzünde bozgunculuğu önlemek tüm vicdan sahibi insanların ortak sorumluluğudur. Doğu Türkistan'da yaşanan zulmün kaynağı komünist ideolojidir. Maddenin ezeli ve ebedi olduğunu savunan, Allah'ın varlığını inkar eden, her türlü manevi ve ahlaki değeri reddeden komünist ideoloji bugüne kadar farklı ülkelerde ve farklı toplumlarda hayata geçirilmiştir. Ancak bu ideolojinin her türlü pratik uygulaması insanlar için büyük bir zulme dönüşmüştür. Bunun nedeni komünist ideolojinin hayata ve insana olan bakış açısıdır. Komünist ideolojinin dünya görüşünü ve komünizmin yaşandığı toplumların genel yapısını ise şöyle özetleyebiliriz. Komünist toplumlarda Darwin'in evrim teorisi temel alınarak insanlar gelişmiş bir hayvan türü olarak kabul edilirler. Dolayısıyla da toplum bir hayvan sürüsü sayılır. Bu nedenle de insana değer verilmez. Zaten sürüde çok var, bir tane eksilse bir şey olmaz anlayışı geçerlidir. Çalışamayan ya da sakat olanlar sürüden atılır, ölüme terk edilir. Hastalıklı ve zararlı olarak kabul edilir. Hayatı bir yaşam mücadelesi olarak gören bu anlayışta, zayıfların yok olmasında bir sakınca yoktur. Bilakis bu gereklidir. Bencillik bu anlayışın temel özelliğidir. Toplum tıpkı sürüdeki hayvanlar gibi tek tip insanlardan oluşur. İnsanlardan aynı şekilde giyinmeleri, aynı şekilde düşünmeleri ve aynı şekilde konuşmaları istenir. Farklı kültürlere, farklı inançlara, farklı fikirlere yer yoktur. İnsanların bireysel özellikleri değil, topluluğa verdikleri güç ve katkıları ön plana çıkar. İyi çalışan işçi, iyi çalışan köylü ideal insandır. Sistem sadece maddi bir kavram olan çalışma ve üretme kavramları üzerine kuruludur. Üretmek sürüyü güçlendirmektir mantığı geçerlidir. İnsani özellikler ve güzel ahlak hiçbir zaman dikkate alınmaz. Komünist toplumda affedicilik, merhamet, vefa, şefkat gibi insani duygulara yer yoktur. Allah korkusu sistemli olarak yok edilir. İnsanlar da ancak sistemden korktukları için suç işlemekten kaçınırlar. Bu nedenle sistem görmeyecekse ya da kişi cezalandırılmayacaksa her türlü gayrimeşru iş yapılabilir. Hırsızlık, fuhuş, cinayet ve ahlaki dejenerasyon komünist toplumlarda son derece yaygındır. Ahiret inancını inkar eden komünist ideolojiye göre insanlar öldükten sonra yok olacaklardır. Bu nedenle insanlar hayatta kalabilmek ve güçlü olabilmek için her şeyi yapabilirler. Herkesi düşman ve kendi yaşam mücadelesinde rakip gördükleri için kendi çıkarları doğrultusunda her türlü ahlaksızlığı ve kötü fiili işleyebilirler. Çin'in Doğu Türkistan'da izlediği politika komünist ideolojinin genel bir yansımasıdır. Bu nedenle Doğu Türkistan'da yaşananları bu ideolojiden bağımsız olarak değerlendirmek mümkün değildir. Benzeri zulüm ve işkenceler Çin'in dört bir yanında pek çok farklı birey veya toplum kesimine karşı da uygulanmaktadır. Bu durum totaliter yapının komünizmin ayrılmaz bir parçası olduğunu gösteren örneklerdendir. Gerçekte tüm din düşmanı zalim yönetimler iktidarlarını sağlam kılmak ve muhafaza edebilmek için baskı ve şiddete başvururlar. Tarihin ünlü zalimleri ve diktatörleri hakimiyetleri altındaki insanları hep ezmiş, aşağılamış, keyfi olarak katletmişlerdir. Bu anlamda Firavun'la Hitler'in, Hitler'le Stalin'in, Stalin'le Mao'nun birbirlerinden pek farkları yoktur. Tüm bu liderler iktidarları ve ideolojileri uğruna suçsuz insanları hiç tereddüt etmeden öldürtmüşler, korkunç katliamlar emretmişlerdir. Mao da tıpkı diğerleri gibi kurduğu komünist yönetimi güçlendirebilmek için toplama kampları oluşturmuş, buraları işkence merkezleri haline getirmiştir. Kendisinden farklı düşünen milyonlarca insanı acımasızca öldürtmüştür. ...1949 yılında kurulan Çin Halk Cumhuriyeti, totaliter bir despotizm, katı bir bürokrasi üzerine inşa edilmiştir. Bu sistemde tüm üretim kaynakları ve araçları devlet tarafından kontrol edilir. Mao'nun uyguladığı ekonomik programların yol açtığı felaketler ve kasıtlı kıtlık politikaları neticesinde yaşanan kayıplar halkı büyük bir yıkıma götürmüştür. Mao'dan sonra iktidara geçen Deng Xiaoping bazı ekonomik reformlar yapmıştır. Ülkenin kapısını yabancı yatırımcılara ve liberal ekonomiye açmış, bu şekilde ekonomiyi düzeltmeyi hedeflemiştir. Ancak ekonomik açıdan yaşanan gelişmeler sadece üst düzey devlet yönetiminin işine yaramış, Çin halkının önemli bölümünün bu gelişmelerden pek menfaati olmamıştır. Çin ekonomisinde liberal ekonomi istikametinde bir gelişim yaşanırken, siyaset ve toplum açısından aynı şeyleri ifade etmek mümkün değildir. Son zamanlarda Çin'den bahsedilirken eski komünist sistem gibi kelimeler kullanılır ve komünizmin sona erdiği dile getirilir. Ne var ki yaşananlar bu sözleri kesin olarak yalanlamaktadır. Çin hala kökü Mao'nun komünizm anlayışına dayanan totaliter bir anlayışla yönetilmektedir. Ekonomik alanda yapılan reformlar Çin Komünist Partisi'ndeki yöneticilerin zihniyetlerinde bir değişiklik yapmamıştır. Ekonomik olarak sağlanan ilerleme ve elde edilen gelirin büyük kısmı halkın daha çok baskı altına alınması, muhalif seslerin bastırılması için kullanılmaktadır. Şu anda Çin, dünya ülkeleri arasında en çok idamın yaşandığı ülkedir. Dahası idamların bir gösteriye dönüştüğü, idam edilen kişilerin organlarının kar amaçlı ve izinsiz olarak satılığa çıkarıldığı, hamile kadınların bebeklerinin zorla alındığı belki de tek ülkedir. Ülke çapında 1000'den fazla çalışma kampı vardır ve bu kamplardaki tutuklu ve hükümlülere sistemli olarak işkence uygulanmaktadır. Kızıl Çin rejimi tarafından bugüne kadar milyonlarca insan idam edilmiştir. İdam, Kızıl Çin'in baskı ve şiddete dayalı rejiminin önemli bir siyasal kontrol mekanizmasıdır. Öldürülenlerin sayısını tam olarak tespit edebilmek ise mümkün değildir. Verilen rakamların çoğunluğu genel tahminlere dayanmaktadır. Ancak yapılan yeni araştırmalar, katledilen insan sayısının tahmin edilen rakamlardan çok daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Komünist rejimin idamı ve insan katliamını temel prensiplerinden biri olarak kabul etmesi ise yeni bir olgu değildir. 16 Mayıs 1951 tarihli gizli bir belge, Mao'nun Çin'de katletmeyi planladığı insan sayısını belli bir kotaya göre belirlediğini gözler önüne serer. Mao katliamlarını planlarken öldürülecek kişinin herhangi bir suç işlemesini zorunlu görmüyordu. İnsanları öldürmeyi sırf topluma vereceği korku açısından gerekli görüyor ve idamların sayısını bir kota meselesi olarak değerlendiriyordu. Bu düşüncenin bir diğer örneğini, bir insanın ölümü trajedi, bir milyon insanın ölümü ise bir istatistiktir sözüyle ünlü olan Stalin'de de bulmak mümkündür. Komünist Stalin'in istatistiksel cinayetleri sonucunda 40 milyon masum insan hayatını yitirmiştir. Mao da öldürülecek kişiler için ölüm emrini bizzat kendisi yazılı olarak vermekten çekinmemiştir. Mao'nun hayatta olduğu ilk dönemlerde idamlar büyük bir hızla ve kimi zaman toplum önünde, kimi zaman da kimsenin haberi olmadan gerçekleştiriliyordu. Örneğin 1953'te Yang Pei isimli bir kadın kocasının idam edilmiş olduğunu kocasından boşanmak için mahkemeye başvurduğunda öğrenmişti. Deng Xiaoping döneminde de idamlar devam etti. Bu arada idam edilen kişilere sıkılan kurşunların masrafının ailesinden karşılanması gibi akıl almaz bir tasarruf tedbiri de uygulamaya kondu. Üstelik bu dönemde idamlar sayesinde devletin kar elde edeceği bir yol daha bulunmuştu. İdam edilen kişilerin organları satılığa çıkarılıyor, bu gelire devlet tamamen el koyuyordu. Günümüzün Kızıl Çin yöneticileri de düzenli idamlar gerçekleştirirken ve insanları çalışma kamplarında katlederken aslında sözde ebedi önderleri Mao'nun izinden gitmektedirler. Çin'de idamlar hala düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Yıl boyunca gerçekleşen idamlarda tam olarak kaç kişinin hayatını kaybettiği ise bilinmemektedir. Çünkü Çin hükümeti bu bilgiyi devlet sırrı olarak nitelendirmektedir. Yine de genel bir fikir vermesi açısından bazı rakamlar şu şekilde aktarılabilir. Uluslararası Af Örgütü'nün hazırladığı rapora göre 1994 yılında 2050 kişi idam edilmiştir. Yalnızca 1995'in ilk yarısı için bu sayı 1313'tür. 2000'li yıllara geldiğinde ise sayı daha da artmıştır. 2001 yılının ilk 3 ayı içerisinde 1781 kişi idam edilmiştir. Bu rakama idam edilmeyi bekleyen 2960 kişi dahil değildir. Müzik bu sayı Çin dışında kalan dünya ülkelerinin son 3 yılda idam ettikleri kişilerin toplam sayısından bile daha çoktur. Üstelik idam edilenler arasında 15-16 yaşlarında kız çocuklarından din adamlarına kadar çok çeşitli sosyal gruplardan insanlar bulunmaktadır. Bu insanların pek çoğunun ortak suçuysa kendi vatanlarında özgürce yaşama, konuşma, düşünce ve ibadet özgürlüğü gibi en doğal insan haklarına sahip olmayı talep etmektir. Oysa Çin hükümetinin gözünde hem adi suçlular hem de demokrasi yanlıları karşı devrimcidir. Yani olabilecek en ciddi suçu işlemektedirler. Bu nedenle basit suçlardan olduğu kadar düşünce suçları nedeniyle de pek çok kişi idam edilmektedir. Ayrıca günümüzde siyasi suçluların idam edilebilmesi için bazı yeni yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden en yaygın olanı ise siyasi suçluların düzmece adi suçlarla suçlanmalarıdır. Kendi halkına karşı böylesine acımasız bir politika izleyen Çin'in baskısı Doğu Türkistan söz konusu olduğunda çok daha serttir. Ülkenin dört bir yanında gerçekleştirilen idamlarda öldürülen Doğu Türkistan Müslümanlarının oranı oldukça yüksektir. Müslüman halkın dinlerini özgürce yaşamak, dillerini konuşabilmek gibi temel hak ve özgürlüklerini savunmak için düzenledikleri herhangi bir girişim şiddetle cezalandırılmaktadır. Çin genelinde olduğu gibi Doğu Türkistan'da da idamlar devam etmekte, genelde hiçbir delili olmayan suçlamalarla sadece şüpheye dayanılarak masum insanlar katledilmektedir. Çin'de mahkemeler demokratik ülkelerdeki gibi bağımsız olarak işlememekte, Çin Komünist Partisi'nin siyasi amaçları çerçevesinde hareket etmektedir. Bu nedenle de idama mahkum edilen kişilerin davaları çok hızlı görülmekte, insanlara kendilerini savunmak için yeterli süre ve imkan tanınmamaktadır. Hızla alınan idam kararı çoğu zaman kişinin ailesinin haberdar edilmesine bile vakit tanınmadan infaz edilmektedir. Resmi rakamlara göre 1997-1999 yılları arasında yalnız Doğu Türkistan'da 210 Müslüman idam edilmiştir. Gerçek sayının ise bundan çok daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. Her ay mutlaka idamlar gerçekleştirilmekte, Mao'nun belli bir kotaya göre öldürme yöntemi titizlikle uygulanmaktadır. Komünist yönetimin Doğu Türkistan'daki Müslüman varlığını sindirebilmek için başvurduğu yöntemlerden biri de toplu tutuklamalar ve gözaltında yapılan işkencelerdir. Tutuklanan Müslümanların büyük kısmı çalışma kamplarında ağır hapis cezalarına çarptırılmaktadır. Ancak tutuklananlardan daha sonra çoğunlukla haber alınamamaktadır. Aileleri bu kişilerin nerede tutulduklarından veya hala yaşayıp yaşamadıklarından bile haberdar değildir. Çin hapishaneleri ve çalışma kampları işkencenin yoğun olarak kullanıldığı yerlerdir. Çeşitli uluslararası örgütler de Çin'deki sistemli işkenceye dikkat çekmekte ve yayınladıkları raporlarla Çin hükümetini uyarmaktadırlar. Bu raporlardan biri de Uluslararası Af Örgütü'nün 1999 yılında yayınladığı ve Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini konu alan 34 sayfalık raporudur. Bu raporda yer alan pek çok olaydan bir tanesi Doğu Türkistan'da tutuklu bulunan 17 yaşında bir gencin yakınlarının hapishanelerdeki koşullarla ilgili anlattıklarıdır. Birçok işkence yaşayan tutuklu 2 ay boyunca hapishanede kalmış ve ancak ailesinin verdiği 2000 yen rüşvet sonrasında serbest bırakılmıştır. Gözaltına alındıktan sonra Halk Güvenlik Bürosu'nda tutulan bir başka tutuklunun yaşadığı işkence olayları çok daha acımasızcadır. Üstelik bu kişinin tek suçu arkadaşlarıyla bir araya gelip fikir alışverişinde bulunmaktır. Suçlu bulunan kişilerin sözde yeniden eğitilmek için gönderildikleri çalışma kamplarında ise koşullar çok daha fecidir. Çin'de yeniden eğitmek, kişiyi komünist ideolojiyi kabul etmeye ikna etmek, koşullar ne olursa olsun partinin emirlerine itaat edecek kıvama getirmek anlamına gelmektedir. Bunun için kullanılan yöntemler ise insanlık dışıdır. Çin'in Doğu Türkistan'da izlediği politika kitlesel bir işkence ve soykırım programıdır. Bu konuyla ilgili Doğu Türkistan Enformasyon Merkezi'nin edindiği bilgi şudur. Sadece 1999 yılının başından aynı yılın Mart ayına kadar Doğu Türkistan'da 10 bine yakın Uygur Türk'ü hayali suçlamalarla gözaltına alınmış, tutuklu olarak alıkonmuştur. Komünist Parti denetimindeki yargı sürecinin sonucunda da ölüm cezası başta olmak üzere son derece ağır cezalara çarptırılmışlardır. 1999 yılının başından Mart 2000'e kadar Doğu Türkistan'da mahkemelerde ölüm cezasına çarptırılmış veya çatışmalarda işkence sonucu öldürülmüş kişilerin sayısı ise 2500 civarındadır. Çin hükümeti, Doğu Türkistan'da yürütmekte olduğu soykırımda küçük çocukları bile çeşitli suçlamalarla tutuklamaktadır. Tüm bu vahşetin nedeni, Darwin'in teorisini temel alan komünist ideolojinin insan hayatına hiç değer vermemesidir. Halkı zaten bir hayvan sürüsü olarak gören bu anlayış, sürüden bir tane eksilmesinin önemi olmadığını savunur. İşte bu yüzden Darwinizm ve bu teoriden güç almış komünizmle yapılacak olan fikri mücadele son derece önemlidir ve her vicdan sahibi insanın sorumluluğudur. ...1949 yılındaki Mao işgalinden beri Doğu Türkistan'da büyük bir zulüm devam etmektedir. Müslüman Türk halkının sayısı Çin'in korkunç komünist politikaları sonucunda günden güne azalmaktadır. Halk ayrıca sistematik olarak asimile edilerek inanç ve kültürlerini değiştirmeye zorlanmaktadır. Kızıl Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı asimilasyon politikalarından biri de sistemli olarak bölgeye düzenlenen Çinli göçüdür. Aslında bu uygulama bir anlamda Çin'in Doğu Türkistan için yaptığı büyük planın tamamlayıcısı niteliğindedir. Bir yandan Doğu Türkistan Müslümanları tutuklanarak, öldürülerek, çalışma kamplarına gönderilerek topraklarını terk etmeye zorlanmaktadır. Öte yandan bölgeye Çinli nüfusun göç etmesi sağlanarak Doğu Türkistan Müslümanları tamamen etkisiz hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu şekilde Doğu Türkistan'ın çoğunluğunu teşkil eden Türk nüfus sistemli olarak azalacak ve kendi topraklarında hak iddia edemeyecek hale gelecektir. Mao Çin'de yönetimi ele geçirdiğinde Doğu Türkistan nüfusunun %93'ünü Uygur Türkleri oluşturmaktaydı ve Çinlilerin oranı %7 civarındaydı. Aradan geçen 50 yıl içerisinde Çinli nüfusun oranı %42'ye ulaştı. 50 yıl önce bölgede sayıları 300 bini bulmayan Çinlilerin nüfusunun günümüzde 6 milyondan fazla olduğu tahmin edilmektedir. Bunun için 1950'lerden itibaren Doğu Türkistan'a Çinli göçünü resmi olarak destekleyen tarımda kalkınma, göçmenlerin korunması gibi politikalar izlendi. 1980'lerin başında ise bölgede etnik kaynaklı gerginliklerin artmasıyla birlikte Çinli göçünü destekleyen resmi uygulamalarda bir azalma oldu. Ancak bu Çin'in bölgeyi bir Çin eyaleti haline getirme isteğinden vazgeçtiği anlamına gelmiyordu. Bu defa da Çin ekonomisine hizmet etmek üzere Doğu Türkistan'da kurulan fabrikalara yerleştirilen kalifiye elemanlar sayesinde bölgedeki Çinli nüfusun sayısı artırıldı. Çin'in Müslüman Türk kimliğini eritme politikası, bölgeye yerleşen Çinlilerin yanında Müslümanları kendi vatanlarında ikinci sınıf insan durumuna düşürmüştür. Bölgeye akın akın getirilen Çinli göçmenler ülkenin en verimli topraklarına yerleştirilirken yerli halk kurak bölgelere göç etmeye zorlanmıştır. Çinliler her türlü siyasi, ekonomik, teknolojik ve sosyal imkandan sonuna kadar faydalanırken Müslüman Türk nüfus gittikçe fakirleşmiştir. Çin'in Doğu Türkistan'daki nüfusunu artırma çalışmaları 90'lı yıllardan itibaren daha da hız kazanmıştır. Kızıl Çin hükümeti bu artışı makul bir zemine oturtabilmek için çeşitli ekonomik yatırımları öne sürmekte, çoğu zamanda sırf bunun için özel projeler geliştirilmektedir. Örneğin Hong Kong'da yayınlanan Trend isimli dergi Ekim 1992 sayısında Çin devletinin 2000 yılı içerisinde Doğu Türkistan'a 5 milyon Çinli yerleştirmeyi planladığını gösteren bir gizli belge yayınlamıştır. Üstelik bu rakama Doğu Türkistan'da sürekli olarak tutulan Halkın Kurtuluş Ordusu'nun personeli, kalifiye Çin işçileri ve bölgeye özel olarak gönderilen hükümlü Çinliler dahil değildir. Komünizmin iktidara gelişinin ardından Mao'nun başlattığı büyük atılımın en önemli parçalarından biri de Doğu Türkistan gibi etnik farklılıkların olduğu bölgelere yapılan yatırımlardı. Bu atılım çerçevesinde sözde Doğu Türkistan'ı geliştirmek ve ilerletmek için Bintuan adıyla bilinen Sincan Üretim ve İnşaat Ordusu kuruldu. Bu ordunun sözde sivil bireyleri Çin'in geri kalmış bu bölgesini kalkındıracaklardı. Bunun için ülkenin dört bir yanından Çinliler bu bölgeye getirildi ve kurulan çalışma kamplarında çalışmaya başladılar. Çin yönetimine başkaldıran Müslümanların bastırılması için kurulan askeri birliklerin işi azaldığında tarımsal kalkınma projelerine destek vermeleri için oluşturulan birlik 1975 yılında feshedildi. 1981 yılında Bintuan 10. Üretim Birimi gibi garip bir isimle tekrar oluşturuldu ve bugün de aktif olarak işlemektedir. Bu birim 1 milyonu işçi olmak üzere 2 milyon 28 bin kişiden oluşmaktadır. Bintuan'ın farklı sorumlulukları vardır. Müslümanların bağımsızlık hareketlerinin en acımasız şekillerde bastırılması, Lao Gai olarak anılan toplama kamplarının idare edilmesi bunlardan bazılarıdır. Ayrıca yüz binlerce Çinli suçlunun yeni yerleşim yerleri olan Doğu Türkistan'a getirilmeleri de organize edilmiştir. Pek çok akademisyenin de belirttiği gibi Bintuan'ın asıl amacı Doğu Türkistan'ı sömürgeleştirebilmektir. Örneğin James Seymour, Çin'de Hapishaneler ve İşçi Reform Kampları adlı kitabında Bintuan hakkında çok detaylı bilgiler verir. Bu kitapta Bintuan'ın hapishaneler ve çalışma kamplarıyla kurmuş olduğu ağ deşifre edilmiştir. Bintuan, Doğu Türkistan'ın kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıracak bir hat üzerine kurulmuştur. Milyonlarca hektarlık bir arazi üzerinde hak sahibidir ve nüfusunun büyük çoğunluğunu Çinliler oluşturur. Uygur özerk yönetiminden bağımsızdır ve kendi güvenlik kuvveti, mahkemeleri, tarımsal ve endüstriyel yatırımları vardır. Ve elbette tüm bunların yanı sıra geniş bir alanı kapsayan çalışma kampları ve hapishaneler de Bintuan'ın denetimindedir. İşin daha da ilginç olan yönü, Kızılçin'in her türlü insan hakkına karşı olan bu sözde üretim birliklerinin yakın geçmişte Dünya Bankası tarafından da finanse edilmiş olmasıdır. Bunun için Çin, Atılım Projesi adını verdiği bazı programlar belirlemiş ve bu programları Dünya Bankası'nın da desteklemesini sağlamıştı. Buna göre sözde Doğu Türkistan bölgesinin ilerlemesini ve gelişmesini sağlamak amacıyla çeşitli çalışma sahaları oluşturulacaktı. Bu alanlar sayesinde de bir yandan bölgenin ekonomik olarak kalkınması sağlanacak, bir yandan da yerli halka iş imkanları oluşturulacaktı. Ancak projenin hayata geçirilişi kağıt üzerinde belirlendiği gibi olmadı. Çünkü bu iş alanları başta Müslümanlar olmak üzere Çin'in suçluları cezalandırmak için kurduğu zorunlu çalışma kamplarıydı. Elde edilen gelir de bölgenin değil Çin'in ekonomisine katkıda bulunuyordu. İşte Dünya Bankası'nın bizzat destek verdiği atılım projesinin asıl yüzü buydu. Yetkililer ilerleyen yıllarda Bintuan'ın topraklarının 3 kat daha genişleyeceğini tahmin etmektedir. Çünkü Doğu Türkistan toprakları içinde yavaş yavaş bağımsız bir Çin eyaleti oluşturulmaktadır. Ayrıca Bintuan, Çin tarafından her zaman için Doğu Türkistan'da düzeni sağlayan temel unsurlardan biri olarak görülmüştür. Bunun en önemli örneklerinden biri 1997 yılında Gulca'da çıkan ayaklanma sonrasında Bintuan'ın 4. birliğinin bölgeye konuşlandırılmasıdır. Bu birlik Müslümanları yakalayıp tutuklaması için kullanılmıştır. Bintuan bugün de hala Müslümanlara karşı olan sindirme görevini titizlikle devam ettirmektedir. Kızılçin hükümeti adam öldürmekten, tecavüzden, hırsızlıktan yargılanmış ve hüküm giymiş yüz binlerce kişiyi Bintuan denetimindeki çalışma kamplarında cezalarını çekmeleri için Doğu Türkistan'a göndermektedir. Ancak cezasını çeken kişilerin tekrar Çin'e dönmesine izin verilmemektedir. Bu kişilerin pek çoğu Müslümanların zorla çıkarıldıkları topraklara yerleştirilerek burada çalıştırılmaktadır. Reforma uğramış çiftçiler olarak adlandırılan bu kişilerin daha sonra ailelerini de yanlarına almalarına müsaade edilmektedir. Bu şekilde de tamamen Doğu Türkistan'a yerleşmeleri sağlanmaktadır. Söz konusu reforma uğramış çiftçilerin sayısının artmasıyla birlikte Doğu Türkistan'da suç oranları da yükselmiştir. Özellikle Müslüman Türk halka karşı uygulanan hırsızlık, adam öldürme, tecavüz ve çocuk kaçırma olaylarının sayısında artış olmuştur. Kaçırılan Müslüman çocuklarınsa çoğu zaman izi bulunamamaktadır. Müslüman halk çocuklarının ya Çin'e götürülüp orada satıldıklarından ya da öldürülüp organ ticaretinde kullanıldıklarından endişe etmektedir. Ne var ki çoğunluğunu Çinlilerin oluşturduğu polis teşkilatı Müslümanların şikayetlerini ciddiye almamakta ve onları korumak için hiçbir girişimde bulunmamaktadır. Bu anlattıklarımız Darwinist komünist zulmün çarpıcı örneklerindendir. Doğu Türkistan'da bunların dışında kadınlara zorla kürtaj yapılmakta, kundaklarındaki çocukların nüfus planlaması adı altında vahşice öldürülmektedir. Ayrıca insanların üzerlerinde aynı bir kobay gibi nükleer denemeler yapılmaktadır. Bütün bunlar insanı bir hayvan gibi gören Darwinist düşüncenin çarpıcı bir sonucudur. Bu zulüm yaşamı çıkarlar için bir mücadele alanı olarak tanıtan Darwinist telkinlerin komünist bir devletteki uygulanış şeklidir. Ve son bulması da ancak söz konusu karanlık ideolojinin yeryüzünden fikri mücadeleyle silinmesiyle mümkün olacaktır. Bugün siyasi literatürde Doğu Türkistan, Sincan Uygur Özerk Yönetim Bölgesi olarak geçmektedir. Özerk yönetim, bölge nüfusunun çoğunluğunu oluşturan halkın ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulunduran, kısmi bağımsızlığa sahip bir yönetim şekli olarak bilinir. Ne var ki özerk yönetimin Doğu Türkistan'da uygulanan şekliyle siyasi literatürde yer alan söz konusu tarifi arasında pek bir benzerlik yoktur. Her ne kadar çeşitli yönetim kadrolarında Uygur Türkleri yer alıyor olsa da, bu kişilerin halkın istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmeleri mümkün değildir. Uygurlar makam sahibi olabilmekte ama asla otorite sahibi olamamaktadır. Örneğin Doğu Türkistan halkının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hareket etmeye kalkan bir yönetici kısa süre içerisinde görevinden alınarak cezalandırılmaktadır. Çinli bir yönetici ile Doğu Türkistanlı bir yönetici arasında çıkan herhangi bir anlaşmazlıkta ise cezalandırılan taraf her zaman için Doğu Türkistanlılardır. Özerk yönetimin idaresi, yetkiler, milliyetlerin eşitliği, azınlık hakları gibi yasalarla korunan haklar yine bizzat bu yasaları hazırlayan Pekin yönetimince çiğnenmektedir. Tüm yetkiler Çinlilerin elindedir. Kukla olarak özerk yönetim organlarında görevlendirilen etnik unsurların siyasi, ekonomik ve askeri karar verme, denetleme gibi yetkileri Çin Komünist Partisi'nin kontrolü altındadır. Doğu Türkistan'ın bir özerk yönetim değil, sömürge ülkesi olduğunun bir diğer göstergesi de bu yönetimin vatandaşlarının kendi toprakları içinde seyahat etme özgürlüğüne dahi sahip olmamalarıdır. Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi Sözleşmesi'nin 5. maddesine rağmen Çin hükümeti Doğu Türkistan'da seyahat hürriyetlerine kısıtlama getirmiştir. Doğu Türkistanlıların bir köyden başka bir köye, ilçeye, şehre göç etmeleri yasaktır ve izne tabidir. Özellikle kırsal kesimden şehre göç kesinlikle yasaklanmıştır. Bu nedenledir ki Doğu Türkistan nüfusunun yaklaşık %90'ını kırsal nüfus oluşturmaktadır. Doğu Türkistanlı vatandaşların yurt dışı seyahatlerine de kısıtlamalar getirilmiştir. Pek çok kimsenin herhangi bir sabıkası olmamasına rağmen yurt dışına çıkması, Çin içinde başka bölgelere seyahat etmesi yasaklanmıştır. Bu baskı yöntemlerinin örneklerini daha da çoğaltmak mümkündür. Örneğin Doğu Türkistan Müslümanlarının bütün dünya Müslümanları için kutsal olan hac ibadetini yerine getirmelerine de izin verilmemektedir. 1999 yılında 1200 Uygurlu hacca gitmek amacıyla yurt dışına çıkmak üzereyken Çin polisi tarafından pasaportlarına el konulmuştur. Polise itiraz eden 122 yaşlı Uygurlu tutuklanmıştır. Doğu Türkistan, tüm yeraltı zenginliklerine ve bereketli topraklarına rağmen şu anda Çin'in en fakir bölgelerinden biridir. Bu çelişki, Çin ekonomisinin temel hammadde sağlayıcısının Doğu Türkistan olduğu göz önünde bulundurulduğunda biraz daha anlaşılır bir hal almaktadır. Doğu Türkistan'ın uranyum, doğalgaz, petrol, altın gibi madenleri Çin'e transfer edilmekte ve bu doğal kaynakların kullanımı her yönüyle merkezi yönetimin denetimi altında tutulmaktadır. Bu kaynakların gerçek sahibi olan Doğu Türkistan Müslümanlarınınsa ne kadar üretim yapıldığı, kar paylarının ne olduğu gibi konularda bilgi edinmeleri bile mümkün değildir. Çin kendi ekonomisi ve vatandaşları için Doğu Türkistan'ın kaynaklarını sömürmekte, Müslüman Türk halkını ise fakirliğe ve açlığa mahkum etmektedir. Ekonomik baskı, Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı soykırımın çok önemli bir parçasıdır. Bugün Doğu Türkistan halkının büyük kısmı fakirlik içerisinde yaşamakta, %80'inden fazlası da açlık sınırının altında hayatlarını devam ettirmeye çalışmaktadır. Bununla birlikte eğitim alanında sistemli olarak uygulanan ayrımcı politikalar nedeniyle Müslüman Türkler, kendilerini daha iyi yetiştirip iyi iş imkanları bulmaktan mahrum edilmektedir. Doğu Türkistan'da iş sahalarının hemen hepsinin Çinlilerin elinde bulunması nedeniyle Müslüman halk işsizlik sorunuyla mücadele etmektedir. Buna rağmen hükümet bu bölgelerde çalışmak üzere Çin'in batısından sürekli Çinli transferi yapmaktadır. Bu şekilde bir yandan bölgedeki nüfus dengesi Çin lehine bozulmaya çalışılırken bir yandan da Doğu Türkistan ekonomisi denetim altında tutulmaktadır. Örneğin 1989'dan itibaren özellikle tarım ovasında petrol aramak için gelen yeni şirketlerin sayısı hızla artmış, ne var ki bu bölgede çalışan 20 bin işçinin neredeyse tamamı Çinli nüfus arasından seçilmiştir. Doğu Türkistan halkına karşı uygulanan bu ayrımcı politika o derece ileri gitmiştir ki, bölgenin tarihi, kültürü ve medeniyeti hakkında hiçbir bilgisi olmayan Çinliler turist rehberliği görevini üstlenmeye başlamıştır. Üstelik bu şekilde bölgeye gelen yabancılara bilgi akışı da Çin denetimi altında gerçekleştirilmekte, bir anlamda Doğu Türkistan Müslümanlarının seslerini dünyaya duyurmaları engellenmektedir. Geçimini tarımdan sağlayan Doğu Türkistanlı Müslüman halk, Kızılçin'in yeni kanunları nedeniyle daha fazla vergi ödemek zorunda bırakılmaktadır. Bazı bölgelerde çiftçiler ürünlerini yarı fiyatına devlete satmaya mecbur bırakılmakta, Çinli çiftçilerin ürünleri ise daha yüksek fiyattan alınmaktadır. Bazı Müslüman çiftçilere toprakları zorla sattırılmakta ve onlar da Doğu Türkistan'ın işsizler ve fakirler ordusuna katılmaya mahkum edilmektedir. Tüm bunların yanı sıra sadece Doğu Türkistan Müslümanlarına mahsus haşer olarak adlandırılan ücretsiz bir mecburi hizmet vardır. Haşer, zaten fakir olan çiftçileri daha da zor durumda bırakmaktadır. Bu adaletsiz sisteme göre Doğu Türkistanlı her Müslüman Türk, yılın bir veya bir buçuk ayında Komünist Parti'nin kendisine vermiş olduğu mecburi bir işi ücret almadan yerine getirmek zorundadır. Ama Çinliler kanunda belirtilen müddete aykırı olarak başta çiftçiler olmak üzere halkı yılda 5-6 ay arasında ücret ödemeden mecburi işlerde çalıştırmaktadırlar. Zamanlarının çoğunu kendi memleketlerinde bir esir gibi çalışmakla geçiren Türk çiftçiler varlık içinde yokluk yaşamaktadırlar. Çin, 1961'den bu yana pek çok uluslararası örgütün karşı çıkmasına rağmen çeşitli nükleer denemelerini Doğu Türkistan'ın Lopnor bölgesinde gerçekleştirmektedir. Bu denemeler bölgenin doğasının tamamen tahrip olmasına neden olmuştur. Zehirli atıkların sulara karışması nedeniyle insanların hayatı tehlikeye girmekte ve ekolojik denge bozulmaktadır. Binlerce hayvan bu denemeler nedeniyle telef olmuş, pek çok insan hayatını kaybetmiş ve sakat doğumların oranında büyük artış meydana gelmiştir. Doğu Türkistan'da nükleer deneme kurbanı olanların sayısı resmi olarak belirlenememekle birlikte yaklaşık 210 bin kişinin radyoaktif atık nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Bilindiği gibi radyoaktif atıklar aynı zamanda kansere de neden olmakta ve Doğu Türkistan'da kansere yakalananların sayısında %10'luk bir artış olduğu kaydedilmektedir. İşin daha da kötü yanı, kanserin ve radyoaktif atıklara bağlı diğer hastalıkların oldukça yaygın olduğu bu bölgeye herhangi bir ilaç yardımı yapılmayışıdır. Aslında Mao ve onun takipçileri yaptıkları bu zulümlerle tarih boyunca süre gelen inkarcı tavrın bir örneğini sergilemişlerdir. Bu açıdan Mao'nun uygulamaları, iman ettikleri için sahabeleri yurtlarından süren Mekkeli müşriklerle, kendisini ilah olarak kabul etmeyip Hazreti Musa'ya uydukları için İsrailoğullarının çocuklarını katleden Firavun'la büyük benzerlikler göstermektedir. Tüm bu inkarcı despotların ortak özelliği, kendilerine en büyük düşman olarak hak dini ve bu dini yaşayanları görmeleridir. ve bu düşmanlıkları büyük bir öfke ve kine dönüşmekte, akıl almaz işkence ve zulümlerle inananları imanlarından döndürmeye çalışmaktadırlar. Ancak tüm bunları yaparken unuttukları çok büyük bir gerçek vardır. O da her şeyin sahibinin Allah olduğu ve zaferin sonunda muhakkak Allah'ın ve inananların olacağıdır. Bu Allah'ın kanunudur. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de üstün gelecek olanlar Allah'ın izniyle iman edenlerdir. ...11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı düzenlenen büyük terörist saldırı yeni bir stratejik düzenlemeyi de beraberinde getirdi. Bu düzenleme dünyadaki pek çok dengeyi değiştirecekti. Amerika Birleşik Devletleri ülkesini hedef alan uluslararası terörizme karşı global bir mücadele başlattı. Ancak bazı ülkeler bu mücadeleyi istismar ederek kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya niyetlendiler. Bunların başında Çin geliyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin terörizme olan tepkisini Müslümanlara karşı bir savaş gibi göstermek isteyen Çin, Ekim 2001'de bir mesaj yayınladı. Mesajda özetle, Çin'in de Doğu Türkistan'daki İslamcı teröristlere karşı Batı dünyasıyla işbirliği yapmak istediği söyleniyordu. Çin'in bu açıklaması apaçık bir çarpıtmadan ibarettir. Çünkü Doğu Türkistan halkı manevi değerlerine sahip çıkmanın, kültürünü ve örfünü yaşatabilmenin, özgürce dinini yaşayıp dilini kullanabilmenin haklı mücadelesini vermektedir. Ve bu mücadele uzun yıllardır Doğu Türkistanlı liderlerin sahip olduğu sağduyu sayesinde son derece demokrat bir platformda yürütülmektedir. Bununla birlikte her toplumda olabileceği gibi Doğu Türkistan halkı arasında da şiddete eğilimli kişiler veya gruplar bulunabilir. Ancak bu durum Doğu Türkistan'ın haklı bir mücadele yürüttüğü gerçeğini ortadan kaldırmaz. Bölgedeki gerçek terörist güç, Doğu Türkistan'daki mazlum Müslümanlara karşı uzun vadeli bir soykırım yürüten Çin yönetimidir. Bu gerçek batılı yorumcular tarafından da teşhis edilmekte gecikmedi. Amerikalı eski senatör Jesse Helms bunlardan biriydi. Helms, Cumhuriyetçi Parti'den uzun yıllar Kuzey Carolina Senatörlüğü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi üyeliği yapmıştır. The Washington Times gazetesindeki makalesinde Helms, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ni ve Batı'yı yanına alma girişiminin ne kadar aldatıcı olduğunu anlatıyordu. Afganistan'daki Taliban yönetimiyle Çin arasında çok yakın ilişkiler olduğunu anlatan Helms, Çin'in hem İslam'a hem de Amerika'ya düşman olduğunu belirtiyordu. Yazıda Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur Türklerine büyük bir zulüm uyguladığı ve bu nedenle terörizmin çözüm ortağı değil, terörizmin bir parçası olduğu da anlatılmaktaydı. Bu düşünce artık pek çok batılı tarafından da paylaşılmaktadır. Bu haklı mücadeleden faydalanmak isteyen bazı ülkelerin girişimlerine karşı dikkatli olmak gerektiği dile getirilmektedir. Allah insanlara her koşulda adaleti ayakta tutmalarını, barışsever ve hoşgörülü olmalarını, dünyada karmaşa ve bozgunculuk çıkarmamalarını emretmektedir. Bu nedenledir ki din ahlakının özü insanlar arasında barış, huzur ve güvenliğin sağlanmasıdır. Vahye dayanan her üç ilahi dinde çatışmaya ve şiddete karşıdır. Dolayısıyla din ahlakının hakim olması, insanlar arasında nefret, kin ve çatışma yerine sevgi, merhamet, hoşgörü ve affediciliğin yerleşmesi anlamına gelecektir. Darwinizmin neden olduğu felaketlerse son derece açıktır. Dolayısıyla vicdan sahibi insanlara düşen sorumluluk, kan dökme kuyusu haline gelmiş olan bu ideolojiyle fikri alanda ciddi bir mücadele yürütmektir. Bu mücadelenin önemli bir boyutu, Çin'deki rejimin bu denli katı ve acımasız olmasının temel nedeni olan Darwinist ve komünist ideolojiye karşıdır. Çin, serbest piyasa ekonomisini benimsemiştir ancak bu durum Çin'in hala bir kızıl tehlike olduğu gerçeğini değiştirmemiştir. Bu gerçeği tüm dünyaya anlatmak gerekmektedir. Pekin yönetiminin hala temel siyasi görüşü olan Maoist komünizme ve bunun fikri dayanağı olan Darwinizme karşı da bir kampanya yürütülmelidir. Bu ideolojinin Çin'de ve Kamboçya, Arnavutluk, Kuzey Kore gibi diğer ülkelerde sebep olduğu korkunç insanlık suçları gündemde tutulmalıdır. Zira Darwinizm, Maoizm ve diğer komünizm versiyonları Çin halkının önemli bir kısmı tarafından hala bir kurtuluş ideolojisi gibi görülmektedir. Oysa bunların insanları vahşet ve cinnete sürükleyen büyük bir aldanış ve hurafe olduğu ortaya konmalıdır. Komünizme karşı mücadele hala gereklidir ve unutmamak gerekir ki komünizmin iç yüzünü ortaya çıkarmak için yapılacak her girişim, Doğu Türkistan Müslümanları gibi komünist zulüm altındaki mazlum milletlere bir yardım hükmüne geçecektir. Mazlum Müslümanların kurtuluşu için fikri bir mücadele yürütmek her Müslümanın görevidir. Bu çağımızın gereklerine göre yani diplomasi, medya, sivil toplum girişimleri gibi yöntemlerle yürütülmelidir. Bu yolla Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslümanlara karşı yürüttüğü sistemli soykırıma karşı konulması gerekmektedir. Çin bu bölgeyi dünyaya unutturmak, gündeme geldiğinde ise buradaki mazlum Müslümanları terörist gibi göstermek çabasındadır. Buna karşı her Müslüman, elindeki her imkanı kullanarak Doğu Türkistan'da yaşanan zulmü tüm dünyaya duyurmak, uluslararası kuruluşların dikkatini bu konuya çekmek için çalışmalıdır. Müslümanlar gazetelerinde, dergilerinde, internet sitelerinde bu zulmü gündeme getirmeli, Doğu Türkistan'ın haklı davasına destek olmalıdırlar. Devlet adamları bu konuyu gündemlerine almalı, gerek Çin'le, gerekse batılı ülkelerle olan ilişkilerinde bu konuda çözüm ve adalet talep etmelidirler. Yurttaşlar devlet adamlarını bu konuda göreve teşvik etmelidirler. Sivil toplum kuruluşları Doğu Türkistan konusunda konferanslar, paneller, anma günleri düzenlemelidirler. Böylece hem konu uluslararası alanda gündeme getirilerek Çin üzerinde hukuki bir yaptırım oluşturulmalı, hem de Doğu Türkistanlı Müslümanlara unutulmadıkları gösterilerek moral ve umutları tazelenmelidir. Bunların ötesinde tüm dünyaya gerçek İslam'ı tanıtmak, İslam'ın terörizmle hiçbir ilgisinin olmadığını, aksine bu gibi felaketleri yeryüzünden silmek amacı güttüğünü insanlığa göstermek gerekmektedir. İslam adına teröre başvurduklarını iddia edenleri tekzip ve telin etmek, İslam'ın diğer dinlere olan hoşgörülü ve barışçı yaklaşımını hem anlatmak hem de fiili olarak göstermek çağımızın önemli sorumluluklarındandır. Böylece zulme uğrattığı Müslümanları terörist gibi göstererek uluslararası camiada sempati toplama çabasında olan Çin gibi baskıcı rejimlerin elinden bu koz alınacaktır. Ve gerçeklerin olduğu gibi görülmesi sağlanacaktır. Müslümanlar bir medeniyetler çatışması arayışında olmadıklarını, aksine barış ve uzlaşı istediklerini, bunun Kur'an ahlakının bir gereği olduğunu ortaya koymalıdırlar. Kısacası Müslümanlar dünyaya barış ve huzur gelmesi için çalışmalı, bu barış ve huzuru hedef alan her türlü güce karşı koymalıdırlar. Unutmamak gerekir ki barış ve huzurun yerine savaş ve kargaşanın hakim olması, Kur'an'da geçen ifadeyle bir fitnedir ve Allah'ın lanetlediği büyük bir günahtır. Hem Doğu Türkistan'ın hem de İslam dünyasının durumu, Türkiye Cumhuriyeti üzerinde önemli bir tarihsel sorumluluk bulunduğunu göstermektedir. Öncelikle Doğu Türkistanlı Müslümanlara yardım eli uzatması gereken bir numaralı ülke Türkiye'dir. Çünkü Doğu Türkistanlı Uygur Müslümanları Türktür. Konuştukları dil Türkçedir. Bizim hem din hem de soy kardeşlerimizdirler. Bu durum Türkiye'ye Doğu Türkistan'ın hukukunu savunmak için uluslararası bir avantaj sağlar. Türkiye'nin Makedonya'daki Türklerin veya Kuzey Irak'taki Türkmenlerin hukukunu savunması uluslararası platformda nasıl makul karşılanmaktaysa, Doğu Türkistan'daki Uygurların hukukunu savunması da makul karşılanacaktır. Doğu Türkistanlı Müslümanların hukukuna sahip çıkmak ve onu savunmak, Türkiye için aynı zamanda stratejik bir gerekliliktir. Bilindiği gibi Orta Asya'daki Türkiye Cumhuriyetler, Türkiye, Rusya ve İran gibi farklı ülkelerin nüfuz mücadelesine sahne olmaktadır. Türkiye'nin bölgede daha etkin olmasının yolu, ekonomik güç ve girişimin yanı sıra bölge halklarının sevgi ve güvenini kazanmasını sağlayacak siyasi girişimlerden geçmektedir. Türkiye'nin Doğu Türkistan davasına sahip çıkması, Türkistan'ın genelinde yani Orta Asya'daki tüm Türkiye Cumhuriyetlerde Türkiye'nin güç ve iradesine olan inancı pekiştirecektir. Konunun ikinci yönü ise gerçek İslam'ı dünyaya bir model olarak göstermek misyonudur. Bunu da İslam dünyasında başarmaya aday olan en önemli ülke Türkiye'dir. Türkiye, İslam'ın özündeki sevgi, saygı ve hoşgörü prensiplerini kavramış, modern ve çağdaş bir ülkedir. Osmanlı'dan gelen büyük bir kültürel mirasın ve tarihsel vizyonun sahibidir. Batı dünyasıyla en iyi entegre olmuş İslam ülkesidir. İslam dünyası ve Batı arasında körüklenmek istenen yapay medeniyetler çatışmasına karşı en etkili çözüm Türkiye'den gelebilir. Umulur ki 21. yüzyılda bu çözüm gerçekleşecek ve Doğu Türkistan dahil tüm İslam dünyası Türkiye'nin önderliğinde barış ve huzura kavuşacaktır. Doğu Türkistan'ın geleceği tüm İslam dünyasının geleceği gibi Allah'ın izniyle aydınlık ve parlaktır. Bu aydınlığın alametleri ise bugünden belirmeye başlamıştır. Her türlü baskı ve zulme rağmen Müslümanlar dinlerine ve inançlarına sahip çıkmakta kararlıdırlar. Üstelik son zamanlarda tüm dünya genelinde din ahlakına yönelişin artması gelecek için çok önemli işaretlerdendir.
Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.